بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz, dünyaya gelen çocuklar için kurban kesmiş ve kesilmesi için de teşvikte bulunmuştur. Bu çerçevenin içerisinde akika kurbanı üzerindeki bilgileri, duyguları paylaşacağız. Onunla ilgili hadis-i şerifleri ve hükümleri dile getireceğiz. Dünyaya yeni gelen bir çocuk için kesilen kurbana denmiştir akika. Akika esasen lügatte ayrıldı, yardı, alakası, bağı kesildi, aradaki bağları koparttı demektir. Çocuğun anne karnındayken büyüyen saçlarına akika denmiştir. Çünkü bu saçlar daha sonra ya tıraş edilerek veya dökülerek baştan ayrılacaktır. Yeni doğan bir bebek 7 günlük olunca başında bulunan ve anne karnındayken büyümüş olan saç kesilir, tartılır, kaç gram geliyorsa ki çok az bir gram gelir, o kadar gram kişinin durumuna göre gümüş veya altın olarak sadaka verilir ve yaratana şükür manasına kurban kesilir. İşte bu kurbana akika kurbanı denmiş, daha sonra da akika denilince bu kurban akla gelir olmuştur. Onun için de şer-i şerifte şöyle tarif edilmiştir: bir çocuğun doğumundan 7 gün sonra kurban kesmeye akika denilir. Bütün bunları tartışacağız, hükmünü de tartışacağız. 7 gün sonra kesilmesi mi gerekir, onu tartışacağız. İnşallah bununla ilgili bilgileri paylaşacağız. Aynı şekilde bu münasebetle verilen yemek de akika diye isimlendirilmiştir. Bir çocuğun saçı, 2 kesilen kurban, 3 çocuğun dünyaya gelişine sevinç ve ifadesiyle verilen yemek akika olarak isimlendirilmiştir. Bir insanın anne babasıyla ilgisini kesmesine, bağlarını kopartmasına, onlara isyan ederek, karşı gelerek araya mesafe koymasına, acı duvarlar örmesine de akika ile aynı kökten gelen ukuk denir. Allah Resulü bu mananın akla gelmesi sebebiyle çocuk için kurban kesilmesine akika denmesinden pek hoşlanmadığını ima etmiştir. Konuyla ilgili hadisler ve fıkhi hükümler serdedilirken bu noktaya yeniden dikkat çekeceğiz, vurgu yapacağız. Şimdi akikanın meşru oluşuna olan delilleri paylaşıyoruz. Akika kurbanı kesmenin meşru olduğuna dair deliller. Bu alanda zikredeceğim ilk hadis Selman İbni Amir tarafından rivayet edilen hadistir. Ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum diyor Selman İbni Amir. Çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıdın ve çocuğun kirini giderin. Bu hadiste geçen kirin giderilmesinden muradın tam olarak ne olduğuna dair seleften, yani ilk ümmetten bize nakil gelmiyor. Muhammed İbni Sirin bu hadisi duyduğumuzda kirin giderilmesinden muradın ne olduğunu bilen bir kimse aradık bulamadık der. İlim ehli daha çok bundan muradın çocuğun anne karnındayken büyüyen saçlarının tıraş edilerek giderilmesi olduğunu söylerler. Bu kanaatte olanlar akikası kesilen çocuğun saçlarının da tıraş edileceğini açık olarak zikreden hadisleri delil gösterirler. Biz de bu hadisleri ilerideki sohbetimizin devamında aktaracağız. Bir kısım ilim ehli de muradın çocuğun yıkanması ve doğum sırasında üzerine bulaşan sıvı ve kanlardan temizlenmesi olduğunu dile getirirler. Murat çocuğun sünnet olmasıdır diyenler de vardır. Umdetül Kari müellifi aynı ise mananın genele hamledilmesinin, dolayısıyla dile getirenlerin hepsini içine almasının daha uygun olacağına dikkat çeker. Yani çocuğun hem doğuşta var olan saçı kesilmeli, hem üzerine bulaşmış olan kan ve sıvılar temizlenmeli, hem de İslam'ın bir şiarı olarak erkek çocuklar sünnet edilmelidir. İkinci hadisi Semura İbni Cündüb radıyallahu anh rivayet ediyor ve şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Kullu gulamin rahinetun bi'akikatih. تُذْبَهُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى. Her çocuk akikası karşılığı rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi verilir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da, yine Sünen-i Dirmizi'de, Sünen-i Nesai'de ve Sünen-i İbn-i Mace'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Tirmizi hadis için hasen eder. Nesai naklettiği hadisin rivayeti için, senedi için sahihtir ifadesi kullanılır. Bu hadis-i şerifte de bizim akikasına bağlıdır diye tercüme etmeyi tercih ettiğimiz akikasına rehindir ifadesi üzerinde de farklı fikirler beyan edilmiştir. Hatta bir bu farklı sözlere dikkat çektikten sonra şöyle der. Bu konuda söylenilenlerin en güzeli Ahmed İbni Hanbel'inkidir. O, bu şefaatle ilgilidir demiştir. Bu sözüyle de şöyle demek istemiştir. Bir çocuğun akika kurbanı kesilmez ve o çocuk henüz çocukluk çağındayken vefat ederse, akikası kesilmeyen o çocuk anne babasına yarın kıyamet gününde şefaat etmez. Ayrıca Semura'nın naklettiği bu hadiste, kurbanın yedinci gün kesileceği, akika kurbanının kesiminden sonra saçının tıraş edileceği ve isminin verileceği zikredilmektedir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir başka hadiste ise Allah Resulü'nün bizzat bu kurbanı kestiği yer alır ve o şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için akika olarak birer kurban kesmiştir. Birer koç kurban etmiştir. Akika kurbanının meşru oluşu için delil teşkil eden elbette başka rivayetler ve sahabelerden ameller de vardır. Bunlardan bir kısmı akikanın hükmü ve zamanı ile ilgili bilgi verilirken inşallah zikredilecektir. Şimdi akikanın hükmü üzerinde duruyoruz. Burayı kardeşlerimizin dikkatli dinlemesini istiyoruz. Akikanın hükmüyle ilgili özet olarak da olsa bilgi vermek zorundayız. Bu konuda farklı amellerin bulunması zihinlerde tereddütler bırakmaktadır ve bu tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekir. Akika ilgili farklı amel edişlerin sebebi şüphesiz ilim ehli arasında onun hükmü konusunda farklı görüşlerin olmasıdır. Hanefi kitaplarında verilen bilgilere göre akika kurbanı udhiye kurbanının vacip kılınışıyla neshedilmiştir. Yani ortadan kaldırılmıştır. Nasıl Ramazan orucu ile diğer oruçları, zekat diğer zekatları neshetmişse, udhiye kurbanı da yani bizim kurban bayramında kestiğimiz kurbanda atire ve fer' diye isimlendirilen kurbanlar ile birlikte akika kurbanını neshetmiştir, ortadan kaldırmıştır. Atira Ebu Hureyre'den gelen bir hadise göre Recep ayında kesilen kurbana denir. Aynı cahiliyede Recep ayının ilk 10 günü içerisinde kesilen kurbana dendiğini, ayrıca Recebiye diye olarak da isimlendirildiğini söyler. Dilimizde kurban kelimesi genel manada kullanılıyor. Böyle olsa bile İslami ıslahatta her bir kurbanın ayrı bir adı vardır. Buna göre udhiye, varlık sahibi olma sebebiyle kesilen kurbanın adıdır. Zilhicce ayının 10. günü yani kurban bayramında kestiğimiz kurban bu kurbandır. Haccını eda eden Müslümanların kestiği kurbana ise hedi denilir. Hac sırasında işlenilen hatalar sebebiyle kesilen kurbana demi cebr veya Türkçe'de kullandığı şekliyle ceza kurbanı adı verilir. Adak sebebiyle kestiren kurbanı ise nedir? Adak kurbanı denilir. Udhiyenin vacip kılınışı akika kurbanını Hanefilere göre neshetmiştir. Bunu tekrar vurguluyoruz. Hanefi alimlerinden Tahavi'ye göre ise dünyaya gelen bir çocuk için akika kurbanı kesmek müstehaptır. Bir başka ifadeyle güzeldir. İmkanı olup kesen insan bundan ecir kazanır. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine ve daha birçok ilim ehline göre ise akika kurbanı müekket sünnettir. Hasanül Basri, tabi alimlerinden yine Leys bin Sa'd ve Zahiri mezhebine göre ise akika farzdır. Akika kurbanının farz olduğu kanaatinde olan ilim ehli, çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin. Ve her çocuk akikası karşılığı rehindir hadislerini delil gösterirler. Birinci hadiste kurban kelimesi konusunda emir vardır. Herhangi bir sınırlayıcı olmadığında Allah ve Resulü tarafından verilen bir emir vücub ifade eder. Yani emir neyi gerektiriyorsa o yerine getirilmelidir. Burada da öyledir, öyle olması gerekir derler. İkinci hadisteki delil ise daha güçlüdür. Bu hadiste bir çocuğun kendisi için akika kesmeyen anne babasına şefaatten alıkonulacağı vurgulanır. Bu da açıkça görüldüğü gibi bir nevi cezalandırmadır. Sünnet ve müstehap olan amellerde cezalandırma, kınama olmaz, yoktur. Dolayısıyla yapılan vurgu akikanın kesilmesi yönündedir. Onları yapmaya, sünnetleri, müstehapları yapmaya teşvik vardır. Yapan mümin ecrini alır. Sünnetleri genel manada küçümseyen, yapmayan, yapmamayı alışkanlık haline getirenler kınanır ve şefaat mahrumiyeti ile cezalandırılırlar. Bu farklı bir tavırdır. Böyle umumi bir tavırla herhangi bir sünneti yerine getirmeme arasında şüphesiz büyük fark vardır. Burada da akika yerine getirilmediğinde ceza zikredilmiştir. O halde akika sünnet değil, farz kabul edilmelidir. Akikanın müekket sünnet olduğu kanaatinde olan alimler ise bu görüşlerine yukarıda akikanın meşru olduğuna dair hadisleri delil olarak gösterdikleri gibi akikanın farz olduğunu söyleyen alimlere karşı da Sünen-i Ebi Davud ve Sünen-i Nesai'de yer alan bir hadiste cevap verirler. Hadis, Amr ibn Şuayb'in babası ve dedesi kanalıyla nakledilir. Hadiste, "Men vulide lehu veledun fe ahabbe en yansuka anhu." Çocuğu dünyaya gelen bir kimse, bu çocuğu için bir kurban kesmeyi arzu ederse ifadesi bulunur. Bu ifadeyle Allah Resulü, kurban kesmeyi çocuğu dünyaya gelen insanın arzusuna bırakmıştır. Eğer vacip olsaydı, arzusuna bırakmaz, emreder, yerine getirilmesinin gerektiğini söylerdi. Arzuya bırakmak, teşvik etmek, sünnet için kullanılan bir üsluptur. Doğrusu da bu olmalıdır derler. Ayrıca akika kurbanı farz olsaydı, bu ciddi bir yükümlülük olurdu. Haliyle daha açık, net olarak emreden, özre ihtiyaç bırakmayan bir nassa ihtiyaç duyardı. Her çocuğu olanın bu vecibi yerine getirdiğine dair de bize bilgiler gelmeliydi. Uygulamalara ve naslara baktığımızda akikanın sünnet olduğu kanaatinin daha uygun olduğu görünüyor. Bunu savunan ilim ehli böyle diyor. Hanefi mezhebi alimlerinin delili ise yukarıda zikredildiği gibi önceden var iken, önceden sünnet iken daha sonra udhiye kurbanı ile neshedildiği yani kaldırıldığıdır. Akika ile ilgili zikredilen hadisler de neshedilmeden öncesine ait hadislerdir. Nitekim Allah Resulü'nün Hasan ve Hüseyin için akika kestiği nakledilir, fakat oğlu İbrahim için kurban kestiğine dair bir bilgi yoktur. Akika kurbanının nesi konusunda nakledilen rivayetler Nasb-ı ve İ'la-ı Sünen isimli eserlerde uzun uzun müzakere edilirler. Araştırma yapmak isteyen kardeşlerimizin bu kaynaklara müracaat etmesinde fayda vardır. Burada öz olarak vermek istiyoruz, bilinmesini istiyoruz. Çünkü insanlar arasında da farklı ameller, farklı davranışlar sergileniyor. Neticesini inşallah bağlayacağız. Şimdi müstahap olduğunu söyleyen İmam Tahavi, İmam Tahavi kimdi? Hanefi mezhebinin gerçekten ilim ehli olan ilk devir alimlerinden birisidir. Son derece güçlü bir alimdir. İmam Tahavi'nin delilleri sünnet olduğu kanaatinde olan ilim ehlinin delilleriyle aynıdır. Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün akika kesmeyi çocuğu dünyaya gelen insanın isteğine bırakmasıdır. Maddi durumu yerinde olan, zaman ve mekan olarak müsait olan ve kesmeyi arzu eden insanlar bunu yaparlarsa ecir kazanırlar, ecir elde ederler. Bu anlayışı vurgulamıştır. Akika kurbanı Hanefi mezhebinde mensuh yani hükmünün kaldırıldığını kabul ettiği için kaynaklarında bu konuda fazla bilgi yer almaz. Hatta bu yüzden delillerinin Amr İbni Şuayb'ın naklettiği hadis olduğu zannedilir ve tenkit edilir. Bu hadisin baş tarafı şöyledir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem akika hakkında soru soruldu. Soru üzerine Allah Resulü Allah hukuku sevmez buyurdu. Ancak hadisi nakleden ravinin de hadisin devamında dikkat çektiği gibi Allah Resulü'nün Allah hukuku sevmez buyurması ismi hoş görmemesinden dolayıdır. Yoksa akikayı reddetmek için değildir. Çünkü önceden de zikredildiği gibi akika kelimesi alakayı, bağı kesti, aradaki bağları koparttı manalarında geldiği için anne babayla ilgi kesmeye, bağları kopartmaya hukuk denmiştir. Anne babaya karşı hukuk ifadesi kullanılınca da bu ifadeden onlara isyan, karşı gelme, onlarla bağı kopartma, araya acı duvarlar örme anlaşılır olmuştur. Allah Resulü'nün böyle bir mana ya da açık olan bir kelimenin dünyaya yeni gelen bir çocuk sebebiyle kesilecek kurbana ad olmasını hoş görmediği, onun yerine daha güzel bir isimle adlandırılmasını arzu ettiği anlaşılıyor. Çünkü bu kurban sevinç ve şükür duyguları ifade eden bir kurbandır. Allah Resulü bu kurbana akika yerine nesike veya zebiha denebileceğini vurguluyor, buna dikkat çekiyor, bunu işaret ediyor. Bu konuda nakledilen naslar bütünüyle değerlendirildiğinde Resulullah'ın bu isimlendirmede çok fazla ısrarlı olmadığı açığa çıkıyor. Evet, hoşlanmamıştır ama üzerine de gitmemiştir. Dolayısıyla da günümüze kadar daha ziyade akika ismiyle anılarak gelmiştir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kesin tavır alsaydı sahabeler bu ismi elbette ki kullanmazlardı. Hadisin naklinde yer alan kelimeler ve vurut sebebi Allah Resulü'nün muradını kelimenin manasıyla ilgili olduğunu izah için zaten yeterlidir. Hanefi alimlerin delili de bu hadis değildir. Nesih konusunda Hanefi alimlerinin sözleri incelendiğinde ibareler akika kurbanı kesmenin önceden vacip olduğu ve daha sonra udhiye vacip kılınarak akikanın vacibiyetinin kaldırıldığı yönündedir. Bu yüzden akika kurbanının Hanefilere göre vacip veya sünnet-i müekked manasında kelimesi kesilmesi doğru değilse de zekatın nafile sadakaları, Ramazan orucunun müstahap oruçları ortadan kaldırmadığı gibi çocuğun dünyaya gelişine sevincin ifadesi, birlik ve beraberliğe vesile olması, dar gelirli insanların ellerinin sofralara uzanması ve çocuk için onu bahşeden Mevla'ya duaya vesile olması arzusuyla kesilmesinde bir mani olmasa gerektir. Maddi durumu yerinde olan ailelerin bu kurbanı kesmesi ve kendi sevinçlerine akraba ve dostları ortak etmesi güzel bir davranış olur. Ayrıca çelişki olmadığı sürece diğer imamların içtihatlarını gözeterek hareket etmek de müstahaptır. Bu açıdan akikaya müstahap denmesi de ayrı bir güzellik katar. Biraz da akika günü üzerinde durmakta fayda vardır. Semura İbni Cündüb'ün rivayet ettiği hadisi şerifte de zikredildiği gibi akika kesecekler için en uygun olan gün doğumun 7. günüdür. O günde kurban kesilir, çocuğun saçı tıraş edilerek bu saçın ağırlığınca gümüş tasadduk edilir veya ismi konulur. Maddi durumu iyi olanlar gümüş yerine altın tasadduk etmelerine fayda vardır. Dediğimiz gibi çocuğun bu devredeki saçı çok hafiftir. Herkes hem altın tasadduk edecek durumdadır çok insan, yoksa gümüş tasaddukunda fayda vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin için de akika kurbanını 7. gün kesmiştir. Ancak birçok sahabi ve ilim ehline göre bu bağlayıcı değildir. Daha sonraki günlerde de kurban kesilebilir. Özellikle doğumun sebep olduğu telaş, anne ve çocuğun sağlık durumu akika ile uğraşmaya izin vermeyebilir. Dolayısıyla ailenin ve imkanların müsait olduğu günlerde kesilmesi uygun olandır. Ayşe validemiz 7. gün kesilmesini, 7. gün kesilememişse 14. gün, 14. gün kesilememişse 21. gün kesilebileceğini söyler. Yani rakamların 7-7 yükseldiğini görüyorsunuz. Ayşe validemizin kanaatine de dikkat ediniz. Kaynaklarda erkek çocuk için 2, kız çocuk için 1 kurbanın kesilmesiyle ilgili bilgiler yer alır. Ancak bu da bağlayıcı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin için daha sıhhatli olan rivayetlere göre birer kurban kesmiştir. Akika konusunda nakledilen rivayetlerin çoğunda da böyle bir farklılık zikredilmez. İkili birli kesilmesinde de bir sakınca yoktur. Kurbanın kemiklerinin kırılıp kırılmaması da böyledir. Yani bağlayıcı değildir. Kurbanın kemikleri kırılırsa çocuk daha mütevazi yumuşak huylu, kırılmazsa daha sağlam yapılı ve daha sabit mizaçlı olur şeklindeki ifadeler evet ilmi kitaplarda vardır. Daha ziyade güçlü, sağlam yapılı, sağlam dirayetli erkek çocuklar istendiği için, kız çocukların daha yumuşak, daha candan yapılı olması arzu edildiği için erkek çocuklarda kemikler kırılmaz, kız çocuklarda ise kemikleri parçalanarak et taksim edilir veya dağıtılır, yemek yapılır şeklindeki ifadeler yer alır. Ama tekrar vurguluyoruz, bu da bağlayıcı değildir. Akika vesilesiyle kurban edilecek hayvanda da udhiye kurbanında aranan vasıflar aranır. Bu konuda daha geniş bilgi için kurbanlarla ilgili bilgi veren kaynaklara müracaat edilmeli, bu alanda araştırma yapılmalıdır. Şimdi söylediklerimizi, sözlerimizi birkaç şeyle beraber özetliyoruz. Çocuklarımız dünyaya geldiğinde onlar için sevinmeliyiz. Onların sevincine ve hak yoldaki gayretlerine ortak olmalı, yardım etmeliyiz. Ta baştan dünyaya gelirken bizim sevinç kaynağımız olmalı, sevincimizi dostlarımızla, akrabalarla bölüşmeliyiz, onların hayırlı insanlar olması için gayret etmeli, dünyaya geldikten hayırlı insanların kucağına vermeli, o güzel insanların yavrularımız için dualarını almalıyız. Kulakları ezan-ı Muhammedi ile dolmalı, duydukları ilk kelimeler onları veren Allah'a hamd olmalıdır. Onlar güzel isimlerle isimlendirilmeli, büyüyünce isimlerinin özenle seçildiğini bilmeli, ne ümitlerle isimlendirildiklerini anlamalı, kendilerinden neler beklediğini hissetmelidirler. Onlar her türlü tehlikeden korunmalıdır. Haram lokmadan, çirkin kelimelerden, kötü huylardan uzak tutulmalıdır. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Allah Resulü örneğimizdir. Çocukluk devresi bakış ve değerlendiriş açılarına göre kendi içinde de devrelere ayrılır. Bunlardan birincisi şüphesiz süt devresidir. Diğer devreleri de kısaca şöyle sıralamak mümkündür. Konuşma ve yürüme devresi, temyiz çağı, murahaka yani ergenlik öncesi devresi. Şüphesiz murahaka devresi de temyiz çağındandır. Ancak ergenliğe doğru bir basamak daha üstte olması sebebiyle ayrıca adlandırılmasında ve değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu devrede çocuğun hem fiziki hem zihni hem de iç dünyasında gelişmeler oldukça farklı ve hızlıdır. Şimdi süt devresi üzerinde duracağız. Süt devresini ana hatlarıyla tarif etmek gerekirse, bu devre çocuğun vücut yapısının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devredir şeklinde tarif edilir. Nitekim İslam hukukuna göre bu devre içinde aynı anneden süt emen çocuklar birbirleriyle süt kardeşi olurlar. Bir kadından süt emen bir çocuk, o kadının kendi öz çocuklarıyla da kardeş olur. Kadının kendi çocuklarının öz annelerinden süt emip ememesi durumu değiştirmez. Onların zaten anne ile kan bağları vardır. Süt emen çocuğun da onlarla annelerinin sütü sebebiyle bağı olmuştur. Çünkü bu devrede emilen süt çocukların ana beden yapısalarına tesir eder. Çocuğun vücut yapısının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devre, ekseri ilim ehline göre doğumdan itibaren ilk 2 yıllık devredir. Buna bakarak süt devresi şöyle tarif edilir. Süt devresi çocuğun doğumdan itibaren ilk 2 yıllık devresidir. Ancak birinci tarif süt devresinin asıl sebebine işaret etmektedir. İlim ehlinin süt devresi ile 2 yıllık devredir kanaatine götüren deliller ise şunlardır. Rabbimiz Zikr-i Hakim'de, yani Kur'an-ı Kerim'de, anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bu emzirmenin tam olmasını isteyenler içindir buyurulur. Allah Resulü de Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerifte, Ayşe, kimler süt kardeşlerinizdir iyi bakın. Süt kardeşliği aç karnının sütle doyduğu devredir buyurur. Anne sütünün bebek için kıymetini hiçbir akıl, irfan ve insaf sahibi inkar edemez. Anne sütü gerçekten büyük bir nimettir. Çocuğun doğumuyla harekete geçişi, içinde çocuğa lazım olan bütün gıdaların bulunduruşu, onu hastalıklardan koruyuşu, vücut direncini geliştirişi, anneye sağladığı faydalar ve daha niceleriyle anne sütü üzerinde ibretle düşünülmesi gereken bir pınardır. Rahman'ın hakiki manada şükredilmesi gereken bir lütfudur. Doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde anne sütünün çocuğa lazım olan bütün besin maddelerini içinde bulundurduğu, başka bir ek gıdaya ihtiyaç olmadığı, hatta ilk 4 ay içinde ek suya bile ihtiyaç duyulmadığı tıbben bilinen gerçeklerdendir. Süt emzirmenin kemali ayet-i kerimede zikredildiği gibi 2 yıldır. Ancak bu şart değildir. 2 yıldan fazla olabileceği gibi az da olur. 2 yılın doluşuyla kemal bulunca daha emzirilemez veya emzirilirse doğru olmaz diye bir kaide de yoktur. Ancak emzirme devresi geçince çocuğun sütten kesilerek diğer gıdalarla beslenmesi daha doğru olandır. 2 yıl dolmadan da çocuğun kendisi anneyi emmeyebilir veya annenin sütü kesilebilir. Bütün bu durumlarda çocuk ve anne için en uygun olan araştırılır ve ona göre hareket edilir. Çocuğun sıhhatinin düşünülmesi gerektiği gibi annenin sıhhatinin kocanın hukukunun da göz önünde bulundurulması doğru olandır. Süt emzirme anne ile çocuk arasındaki duygu bağlarını da güçlendirir. Annenin ve çocuğun birbirlerine sevgilerini artırır. Çocuğun kendisini güven içinde hissetmesini sağlar. Bu çocuk için anne sütünün gıda değerinin yanında ayrı bir kıymet değer taşır. Bunun içindir ki anneler çocuklarını emzirme konusunda arzulu ve ısrarlı olmalı, ihmalkar davranmamalıdırlar. İhmal hem kendilerine hem de çocuklarına sonradan tamiri mümkün olmayan zararlar verebilir. Çocuklar hakkında araştırma yapan her ilim ehli, süt emme ile ilgili bilgi vermek, söz söylemek, annelerini, çocuklarını emzirmeye teşvik etmek zorundadır. Bu noktaya gelince üzerinde durulması ve cevap verilmesi gereken bir soru akla geliyor. Bir anne çocuğunu emzirmek zorunda mıdır İslam'a göre? Günümüzde İslami hükümlere göre bir annenin çocuğunu emzirmek zorunda olmadığı, istemiyorsa emzirmeyeceği, kocasının da kendisini bu konuda zorlayamayacağı dile getiriliyor ve bu eksik bilgi kesin ve net imiş gibi sık sık tekrarlanıyor. Bunu akademik kariyeri olanlardan duyduğumuz gibi resmi vasfı temsil yetkisi olan ağızlardan da duyuyoruz. Konuya açıklık getirmeden önce bu tür sözlerin kimden gelirse gelsin yarım bilgilere dayalı sözler olduğunu vurgulayalım. Yarım bilgilerden neticeler çıkartmak, bunun üzerine binalar kurmak çok defa hiç bilmemekten daha büyük zararlara sebep olur. Bu da son yıllarda çokça rastladığımız hastalıklardandır. Kaynaklarımızın verdiği bilgiler bir annenin kendi çocuğunu emzirmek zorunda olduğunu dile getirirler. Bu dinen annenin üzerine vaciptir. Ortada tıbbi bir sebep yoksa çocuğunu emzirmeyen anne bu ihmalinden veya inadından dolayı dinen sorumludur ve vebal kazanır. Hüküm böyledir. Hatta bir anne çocuğu ücret karşılığı emziririm dese emzirmenin karşılığı olarak ücret alamaz. Çünkü çocuğunu emzirdiğinde üzerine vacip olan bir işi yapmıştır. Emzirmek istemeyişinin de tıbbi bir sebebe dayanmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı bir kadın ise emzirme karşılığı ücret alabilir. Çünkü onun üzerine başkasının çocuğunu emzirmek vacip değildir. Bir çocuk için en uygun olan sütün kendi annesinin sütü olduğunda, bir annenin kendi çocuğunu emzirirken ona başka annelerden daha şefkatli davranacağında şüphe yoktur. Bunun hem anneye hem de çocuğa faydaları sağladığını daha önce dile getirmiştik. O halde bir kadının kendi çocuğunu dahi emzirmek zorunda olmadığı fikri nereden kaynaklanmış ve nasıl bir şekilde dillere düşmüş, yayılmıştır. Yarısı alınıp diğer yarısı unutulan veya bilinmeyen, dolayısıyla dillerde zihinleri bulandıracak şekilde dolaşır hale gelen sözlerin temeli şu hükme dayanır. İslam hukukuna göre nafakayla sorumlu olan evin erkeğidir. Yani çocuğun babasıdır. Nitekim ayet-i kerimede çocuklarını emziren annelerin beslenmesi ve giydirilmesi imkan çerçevesi içinde baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü, imkanı derecesinde sorumlu tutulur, buyurulmaktadır. Çocuğun emeceği süt de bir nafakadır ve bundan sorumlu olan babadır. Bunun içindir ki bir anne çocuğunu emzirmez veya emzirmek istemezse baba onu hakim yoluyla emzirmeye zorlayamaz. Çocuğuna bir süt anne bulmak ve çocuğunun beslenmesini sağlamak zorundadır. Bir başka ifadeyle bir anne mahkeme yoluyla çocuğunu emzirmeye zorlanamaz. Hakim de böyle bir yetkiye sahip değildir. Buraya kadar olan bilgi doğrudur ancak tam değildir. Babanın veya hakimin anneyi zorlamama durumu veya zorlama yetkisinin olmaması bir annenin çocuğunu isterse emzirmeyeceği veya emzirmezse günahkar olmayacağı manasına gelmez. Hadisenin hakimin müdahale hakkı yani kada açısından değerlendirilişi ile manevi sorumluluk yani dini açıdan değerlendirilişi birbirinden farklıdır. Nitekim nice dini vazifelerimiz vardır, hakim bu vazifelerimizi yapıp yapmadığımıza müdahale edemez. Fakat onlar bizim üzerimize farzdır, vaciptir veya biz onları yerine getirmezsek bunun hesabını ilahi mahkemede veririz. Bu sebeple konu iki açıdan da ele alınmalı ve değerlendirmeler birbirine karıştırılmadan yapılmalıdır. Ayrıca çocuk başka annelerin göğsünü kabul etmiyorsa veya başka süt anne bulunamıyorsa böyle bir durumda hakim zorlama hakkına da sahiptir. Çünkü çocuk için hayati tehlike ortaya çıkmıştır ve hem baba hem de hakim bunu önlemek zorundadır. Dolayısıyla bu durumda anne çocuğu emzirmeye icbar edilir yani zorlanır. İslam adına bilgi verilirken veya açıklama yaparken önce o bilgi kaynağından tam öğrenilmeli, sonra zihinlerde yanlış anlamalara veya istifhamlara yol açmayacak şekilde bütünüyle aktarılmalıdır. Şimdi hem süt anneler üzerinde duracağız hem hatıraları paylaşacağız. Önceki konuşmalarımızda süt devresini anlattık ve tarif ettik. Bu tariflere göre süt annede çocuğun vücut yapısının esas itibariyle anne sütüyle geliştiği devrede kendisine süt emziren kadındır. Onu tarif etmiş olduk. Diğer bir tarifle bir çocuğa doğumundan itibaren ilk 2 yıl içinde süt emdiren kadına süt anne denir. Bir kadının kocasının izniyle ve kendi çocuğuna zarar vermeden başka bir çocuğa süt emzirmesi meşrudur, İslami açıdan kabul edilir. Sütü gelmeyen, yetmeyen anneler olduğunda, sıhhi sebepler düşünüldüğünde veya acil bir durumla karşı karşıya gelinen hallerde buna ihtiyaç da vardır. Ancak süt kardeşliklerinin mahremiyet bağı oluşturduğu göz önünde tutularak ortada ciddi bir sebep bulunmadan, karşılıklı rızalar olmadan bir kadının başka çocukları emzirmesi çok doğru bir davranış değildir. Bir kadının her aklına geldikçe, arzu ettikçe veya çocuğun ağladığını gördükçe bulduğu çocuğu emzirmesinin sakıncalar doğurabileceği açıktır. Ne yazık ki iş dünyasında köy, bağ, bahçe işleriyle uğraşırken ve diğer iş ortamlarında bunun yapıldığı bilinmektedir. Dikkatsizlikle bilinmektedir. Diğer açıdan bir kadın emzirdiği çocuk veya çocuklarla ilgili bilgiyi korumalı, bunu başkalarıyla da paylaşarak şahitlendirmelidir. Bu konu akrabalık bağı gibi ciddi bir konudur. Basite alınmamalı, ifade yerindeyse emzirme kayda geçirilmeli, unutulmamalı ve ihmalin meçhullüğüne terk edilmemelidir. Bu alandaki ihmaller sıkça görülmekte, sonraki yıllarda zihin bulanıklıklarına sebep olmaktadır. İhmallerden istifade ederek kasten zihinlerin bulandırıldığına da rastlanmaktadır. Süt annelik anlayışı daha ciddi temellere oturtulmalı, çocuklar süt annelerini, çocuğun ailesi de çocuklarına süt annelik yapanı bilmeli ve karşılıklı hürmet ve mahremiyet bağları korunmalıdır. Bunun daha iyi anlaşılması için Allah Resulü'nün süt anneleriyle ilgili bilgileri kısaca paylaşmakta da fayda vardır. Allah Resulü'nün küçük yaşlarda süt anneye verildiğini biliyoruz. Şehirde yerleşik asil ailelerin çocuklarını sahralarda yaşayan süt annelere vermeleri İslam'dan önce bir gelenek halini almıştı. Kureyş buna dikkat eder, çocuklarını sahralara, badiyelere gönderirlerdi. Sahralarda yaşayan insanlar da şehirli ailelerden emzirmek üzere çocuk almaya, bu ailelerle yakın bağ kurmaya, dar anlarda onlardan destek almaya, şehre gelip gittikçe onların yakınlığını görmeye alışmışlardı. Emzirmek için süt çocuğu aramaktan asıl maksatları da bu idi. Süt annelik yaptıkları çocukları emzirme karşılığı ücret almaz, çocuğun ailesiyle kurdukları bağı nimet sayarlar, babasının yakınlığını kazanırlar, hediyeleriyle sevinirlerdi. Yeni bir akraba, sağlam bağlara bağlanılan yeni bir dost edinmiş olurlardı. Aralarında her iki tarafa da bağlı bir yavruları olurdu. Beni Sa'd kabilesinden olan Harime, 10 kadar arkadaşıyla birlikte Mekke'ye gelmiş, hem ihtiyaçlarını almış hem de süt anneliklerini yapacakları çocuklar aramışlardı. Küçük Muhammed'in bu kadınların hemen hepsine teklif edildiği, ancak kadınların bu sevimli yavruyu almaya yaklaşmadıkları zikredilir. Bunun sebebi yavrunun yetim olmasıdır. Çünkü varlık sahibi babadır ve çocuğun öz annesinin yetim yavrunun süt annesi olacak kadına sunabileceği fazla bir şeyi yoktur. Harime de bu sevimli yavruyu kucaklamış, ancak yokluk ve kıtlıkla boğuşmak zorunda kaldıkları bu yıllarda çaresizliklerinin içine bir de bu yavruyu çekmek istememiştir. Ayrıldıktan sonra bütün arayışlara rağmen istediği şartlara uygun bir yavru bulamamıştır. Bütün arkadaşları emzirecek birer çocuk bulmuş, dönerlerken o boş dönmeyi kabullenememiş, gönlünde yer eden, için için sevgiyle bağlandığı yavrunun yanına geri dönerek onu almıştır. Harime o anda nasıl bir dünyaya adım attığını elbette ki farkında değildi. Farkında olması mümkün de değildi. Adının artık dünya durdukça unutulmayacağını da elbette ki bilemezdi. O anda diğer arkadaşlarından kendisini daha geride hissediyordu. Herkes bir çocuk bulmuştu, emzirecek bir yavrunun ailesiyle bağ kurmuştu, o mahrum kalmıştı. Herkesten kendini geride hissediyordu. Sonra gelmiş yavruyu almıştı. Ancak çok geçmeden yavruyla birlikte gelen bereketi, hayırlı günleri ve güzellikleri o da diğerleri de fark edecekti. Her geçen gün evinin bereketle dolmasını vesile olan bu yavruya çok geçmeden ailece bağlanmışlardı. Kaynaklarda Allah Resulü'nün süt kardeşi olarak adı geçen Şeyma, yaşça ondan daha büyüktür ve annesiyle birlikte bu güzel yavrunun bakıcılığını yapmakta, onu kollayıp gözetmektedir. Onu kucağında taşımaktan, onunla ilgilenmekten büyük haz duymaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonraki yıllarda Huneyn gazvesinin arkasından Ci'ran edilen mevkide yanına getirilen Şeyma'yı ısırığının izinden tanımış, kendisine son derece yakınlık göstermiş, arzularını yerine getirmiş, bu buluşmadan duyduğu sevincini belli etmiştir. Elbette ki süt kardeşine yakınlık gösteren Allah Resulü bu yakınlığı çok daha fazlasıyla süt annesine göstermiştir. Hatta Hatice validemizin bile Allah Resulüne süt annelik etti, emeği geçti diye Halime'ye gösterdiği yakınlık ve ettiği yardımlar unutulmayacak, hayırla yad edilecek, vefaya örnek gösterilecek boyutlardadır. Burada vurgulanması gereken bir gerçek daha vardır. Halime radıyallahu anha Allah Resulü'nün ilk süt annesi değildir. Kaynaklarımız annesi Amine'nin dışında onu ilk emzirenin Süveybe olduğunu kaydeder. Süveybe Resulullah'ın amcası olan Ebu Leheb'in cariyesidir. İnce duygulu, güzel ahlaklı, hizmetsever bir kadındır. Allah Resulü'nün doğumunu efendisi Ebu Leheb'e o müjdelemiştir. Bu müjde karşılığı kendisine hürriyet vaat edilmiş, çok geç de olsa bu vaat çok sonraları yerine getirilmiştir. Süveybe gelişiyle dünyaya şeref veren küçük Muhammed'i emzirdiği gibi daha önceden Hazreti Hamza'yı yine Ebu Seleme'yi de emzirmiştir. Bir başka ifadeyle Hazreti Hamza ve Ebu Seleme Allah Resulü ile süt anneleri Süveybe kanalıyla kardeştirler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın kızı ile evlenmesi kendisine teklif edildiğinde o bana helal değildir, o süt kardeşimin kızıdır buyurmuştur. Bilindiği gibi amca kızıyla evlenilmesi caiz, ancak kardeş kızıyla evlenilmesi caiz değildir. Peygamber Efendimiz bunu dile getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annesi Halime'ye yakınlık gösterdiği gibi, Süveybe'ye de yakınlık göstermiş, onun hakkını ve iyiliklerini unutmamıştır. Hatice validemiz de vaadine rağmen Süveybe'yi azat etmemekte direnen Ebu Leheb'den onu satın alarak azat etmek istemiş, ancak Ebu Leheb buna da yaklaşmamıştır. Allah Resulü'nün hicretinden sonra azat ederek yıllar önce vaat ettiği sözü yaşlılık yıllarında yerine getirmiştir. Aradan neredeyse yarım asırdan fazla zaman geçse bile sözünde durduğunu iddia etmiştir. Hatice validemizin Allah Resulüne hizmeti dokunan emeği geçen insanlarla beslediği duygular ayrıca üzerinde durulmaya veya değerlendirilmeye değer güzellikte olan davranışlardır. Allah Resulü de yukarıda zikredildiği gibi hep süt annelerine hem de süt kardeşlerine kısaca üzerinde emeği olan herkese yakınlık göstermiş, onların gönüllerini almış, onlara ait güzel hatıraları sonraki yıllarda dile getirmiş, çeşitli vesilelerle onları yad etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu İbrahim'i de süt anneye vermiş, zaman zaman da yanına uğrayarak onu kucaklamış, sevmiştir. Allah Resulüne çocukluk yaşlarından başlayarak hizmet eden Enes radıyallahu anh bize şöyle bir hatıra aktarır. Çocuklara Allah Resulüne çocukluk yaşlarından başlayarak hizmet ettiğim yıllarda şöyle bir hatırayla yaşadım, karşı karşıya geldim demiştir. Allah Resulü'nden çocuklara daha şefkatli birini ben görmedim. İbrahim Medine yakınlarında bir köyde süt annedeydi. onun yanına giderdi. Biz de onunla beraber yola düşerdik. Varıp eve girdiğinde ev duman kaplı olurdu. Süt annenin kocası demircilik yapardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbrahim'i kucaklar, öper, sonra geri dönerdi. İbrahim'in süt annesinin künyesi Ümmü Seyfi'di. Ümmü Berde künyesiyle de anılırdı. Kadı İyad, asıl adının Havle binti Münvir olduğunu kaydeder. Demircilik yapan kocası da künyesiyle Ebu Seyf diye anılırdı. Ayni, onun isminin Bera İbni Evs el-Ensari olduğunu zikreder. Enes bir başka rivayette İbrahim'in yanına giden Peygamber Efendimiz'in peşine düştüğünü, koşarak önden içeri girdiğini, Ebu Seyf'in körük çekmeye devam ettiğini, evin dumanla kaplı olduğunu, Resulullah'ın geldiğini haber vererek onu durdurduğunu anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eve girmiş, İbrahim'i yanına çağırmış, kucaklamış, sevmiş ve bir süre onunla konuşmuştur. Allah Resulü'nün kalbini sevgiyle dolduran ve en sevimli çağlarında olan bu yavru henüz süt devresindeyken ve süt annenin yanında bulunduğu sırada hastalanmış, çok geçmeden de hayata gözlerini yumarak herkesi üzüntüye boğmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde onun henüz süt emme çağındayken öldüğünü ve cennette iki süt anne tarafından süt çağının tamamlanacağını haber verir. İbrahim'in vefatı ile ilgili hatırayı yeniden yad edecek Allah Resulü'nün hüzünlü anındaki örnek tavrını yine sizlerle paylaşacağız. Ona ayrıca vurgu yapacağız. Şimdi söylediklerimizi yine birkaç madde içerisinde özetleyerek sözümüzü noktalayacağız. Süt devresi çocukların vücut yapılarının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devredir dedik. Bu da ekseri ilim ehline göre 2 yaşına kadar olan devredir. Anneler çocuklarını emzirmede ihmalkar davranmamalıdır. Süt devresi içinde aynı anneden süt emen çocuklar İslam hukukuna göre birbiriyle süt kardeşi olurlar. Annesinden başka bir kadından süt emen çocuk o kadının süt çocuğu olur. Süt annesinin kendisinden büyük veya küçük bütün çocuklarıyla da süt kardeşi olur. Süt kardeşleri evlilik konusunda kan bağı olan kardeşler gibidir. Bu bağlara dikkat edilmelidir. Süt anneler ve babalar hürmet ve yakınlık görmeli, aradaki bağ hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bir insanın kendisine emeği geçenleri unutmaması ve onların gönlünü kazanması güzel hasletlerdendir, vefanın gereğidir. Bu konuyla ilgili sözlerimizi burada paylaşıyoruz. Peygamber Efendimiz ve çocuklarla ilgili hatıraları yad etmeye devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.